Evet sevgili kardeşler, kız kardeşler, bugün aramızdan 4 kişi vaftiz olurken seviniyoruz. Bugün sevinçli bir gündür. Olabilir bazıları bu vaftiz olayı banal, sıradan, sıkıcı bir adet sayısınlar. Çünkü alıştık belki, çok kişi vaftiz ettik. Fark nedir? Ama biz onları suya bandırırken ruhsal bir iş bitiyor. Yani ruh dünyasında bir değişiklik oluyor. Tabii ki o değişikliği gözlerinden göremeyiz. Ama Allah'ın sözü bizi buna söz veriyor ve biz onu imanla kabul ediyoruz. Mesela notere, yani notaryusa var mı gittin? O da herhangi bir iş var mı yaptın? Oraya gittiğin zaman büyük bir heyecan yok. Sıradan bir ofis, sekreter kadar asık suratla bir şeyler yazıyor. Notaryosun kendisi de belki çok uğraşmak istemiyor senin. Belki telefonda konuşurken senin dokümanlarını imza atıyor. Ama o ofisten çıktığın zaman çok büyük şeyler değişti. Sen belki onu hissetmiyorsun ama senin durumun büsbütün başkadır artık. Belki senelerce arkadaşının arabasını kullanmışsın ama notaryostan çıkınca bu araba artık senin oluyor. Polis sordu mu bu arabanın sahibi kim? Benim diyebilirsin. Ki daha önce bu mümkün değildi. Biliyorsunuz mahallede kadın erkek çoğu defa birkaç sene nikahsız yaşıyorlar. Nikaha önem vermiyorlar daha kolay ayrılabilsinler diye. O durumda sen kendine her ne kadar da evli hissedersen devletin önünde, kanunun önünde evli değilsin. Hiç hakların yok. Ve belki sonra nikah yapıyorlar ama heyecansız. Sanki o kağıt bir şey değiştirmeyecek ama o kağıt her şeyi değiştiriyor. Aynı biçimde toplantılarımızda insanlar var, senelerce gelip hiçbir zaman vaftiz olmadılar. Kimileri olmak istemiyorlar bile. Diyorlar, ne istiyorsun ya, toplantılara katılıyorum, ilahi söylüyorum, dua ediyorum, kimi kere para veriyorum bile, daha ne lazım? Rab bu işlemi, bu prosedürayı koydu bir standart olarak. Bu yoldan geçeceksin. İmanlı olduğunu bu hareketten göstereceksin. Ancak o zaman gerçek imanlı sayılacaksın. Onun için seviniyoruz. Bugün aramızda 4 kişi bu adımı yapmaya hazırdılar. Hepsi gençtiler. Hepsi sanki doğduklarından beri toplantının içinde büyüdüler. Ama bugün vakit geldi o adımı atsınlar. Belki onların duygularında hiçbir şey değişmeyecek. Yarın sabah kalktıklarında hiç farklı bir şey hissetmeyecekler. Ama Allah'ın önünde her şey değişmiş olacak. Başka bir statüsünüz oluyor. Dediğimiz gibi vaftiz ruhsal bir iştir. Sembolik bir harekettir. Sembolik demek bedenci bir hareket yapılıyor ama onun anlamı başka. Yani o bedende yapılan iş asıl olay değildir. Perde arkasında yapılan ruhsal değişiklik önemlidir. Belki aramızda yeni gelenler var. Biz nasıl vaftiz yaptığımızı hiç görmemişler ve sanıyorlar ki Ortodoks ya da Katolik kilisesinde olduğu gibi oluyor. Yani bir papaz alıyor küçük bir bebeği, onun üzerine su döküyor ya da su serpiyor biraz ve bu bebek o tarihten sonra Hristiyan sayılıyor. Elbette bu hareketler, bu adetler İncil'de bulunmuyor. Hatta bunlar İncil'e aykırıdır. Hayır, vaftiz yapılıyor büyükleri. Kimin aklı fikri yerinde, kim iman edebilecek durumda, öyle bir kişi İsa Mesih hakkında öğretiş alıyor, bilgi alıyor ve belli bir zaman sonra bu yolu takip edeceğim diyerek vaftiz oluyor. Biz de onu alıp derin bir suyun içine getiriyoruz. Kısa bir zaman için suyun altında bandırıyoruz ve hemen çıkarıyoruz. Vaftiz dediğimiz budur çünkü vaftiz sözünün, Grekçe sözünün asıl anlamı bandırmaktır. Evet dediğimiz gibi bu yapılan beden işidir ama onun ruhsal anlamını şimdi kavramaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi vaftiz ruhsal bir anlam taşıyor. Ve bu ruhsal anlamı şimdi daha iyi anlamak için 6 tane benzetme yapacağız. 6 tane şeye benzettiriyoruz vaftizi. Birinci yerde vaftiz Nuh'un gemisi gibidir. Hepimiz Nuh'un olayını biliyoruz. Rab bir vakit binlerce sene önce bütün dünyayı cezalandırmak için kocaman bir sel getirdi. Ama bu sel ne kadar da insanları yok ettiyse Rab gene de insanlara açık bir kurtuluş kapısı bıraktı. O da Nuh'un gemisiydi. Su ölüm getirdi, her taraf ölüm doluydu ama geminin içinde yaşam vardı. Geminin içinde olanlar Allah'ın öfkesinden kurtuldular. Ve bugün bize gene öyle bir kurtuluş teklif ediliyor. Bugün Nuh'un gemisi, biliyor musunuz, İsa Mesih'in kendisidir. Allah'ın öfkesinden kaçarken oraya sığınmalıyız. Nuh'un tufanındaki sular Allah'ın öfkesini gösteriyor. O tufandan sonra söz verdi, bir daha yeryüzünü suyla yok etmeyecek. Ama o sel ne kadar da korkunçsaydı, gene de sadece yeryüzünü sildi, yok etmedi. Ama Rab bir gün hazırladı, ne vakit yeryüzünü silmekle kalmayacak ama bütün kosmosu erittirecek. İncil'de bunu 2. Petrus mektubunda bölüm 3 ayet 10'da şöyle okuyoruz. Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültüyle yok olacak. Her şey kıyımcıklarına kadar kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar. Arkadaş, iyice dinledin mi? Bütün elle yapılan işler yanacak. Bunca zahmet ediyorsun, bunca para harcıyorsun, bu kadar kağıtlanıyorsun, öyle şeyleri haçan yanacaklar. Senin o kadar titizlikle, o kadar kahırla yaptığın ev kalmayacak. O kadar para biriktirdin, bir araba alasan kalmayacak. Altınları için uğraştın, sevindin, kalmayacak. Ayrıca Allah bütün haksızlığa son verecek. Bütün günahlara karşı ceza verecek. O korkunç günde hiçbir kurtuluş olmayacak. Yanlış anlamayın. O zaman din binaları bile yanacak. Kiliseler yanacak. Camiler yanacak. Yahudilerin havraları yanacak. Budistlerin tapınakları hepsi yanacak. Evet, kurtuluş dinde değil. Hiçbir din, hiçbir religya sana kurtuluş getiremeyecek. Kurtuluş tek bir yerde. Tek bir yerde emin olacaksın bu Rabbin korkunç gününde. Bir vakit nasıl Nuh'un gemisinde olduğu gibi İsa'nın içinde, bu sefer İsa'nın içinde emin olacaksın. Ama o günün ne kadar korkunç olacağını azıcık düşünelim. Kutsal kitapta şöyle yazıyor ve şimdi okuyacağım Yeşaya peygamberinin kitabından bölüm 13 ayet 6'dan 11'e kadar. Feryat edin çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeyi gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün. Bu yüzden ellerde derman kalmayacak. Her yürek eriyecek. Herkesi dehşet saracak. Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak. Doğuran kadın gibi kıvranacak. Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar. Yüzleri kızaracak. İşte Rabbin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraniye çevirip içindeki günahkarları ortadan kaldıracağı gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor. Gökteki yıldızlarla takım yıldızlar ışık vermeyecekler. Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak. Rab diyor ki, kötülüğünden ötürü dünyayı, suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Evet arkadaşlar, burada konuştuğumuz konular bir hangi din konusu değildir. Burada konuştuğumuz kurtuluş sözü seni yakından ilgilendirir. O günden sen kaçamazsın. Nereye kaçacaksın? Balkanlar eriyecek. Adalar yok olacak. Hatta kosmosa çıkarsan bir hangi bir uzay gemisiyle orada da Rabbin günü seni bulacak. Emin olan tek bir yer var. İsa Mesih'in kendisi. Evet, Nuh'un gemisi sanki şimdi odur. Ve İncil'de 1. Petrus mektubunda 3:20 ve 21 şöyle bizi buyuruyor. Bir vakitler Nuh'un günlerinde o gemi hazırlanırken Allah sabırla bekledi. O gemide az kişi, tam olarak 8 kişi sulardan geçerek kurtuldu. Bunun karşılığı gibi şimdi de vaftiz sizi kurtarıyor. Değil onda bedenin pisliği çıkartılsın. Hayır, İsa Mesih'in dirilişine dayanarak kişi Allah'a bakıp temiz bir duygu istiyor. Evet, bu ayet bize büyük bir hakikat gösteriyor. Vaftiz sizi kurtarıyor diyor ama bu söz yanlış anlaşılmasın. Vaftiz hakkında şimdiye kadar ne söylediysek yanlış anlaşılmasın. Sadece vaftizin suyu seni kurtarmayacak. Sadece suya bandırılmak insana fayda getirmez. Alayım ben gibi kişi, onu sokacağım suyun içinde ve diyeceğim sen vaftiz oldun. Bu kişi kurtulmayacak. Rabbin son bu korkunç gününde gene yanacak. Ama burada okuduğumuz gibi vaftiz bir şahitliktir. Benim içimde, benim hayatımda bir değişiklik oldu diye şahitlik yapıyorum. Ve eğer bu gerçekten öyle olduysa doğrudur. O zaman vaftizin faydası ve ruhsal anlamı vardır. Ama içten bir şey olmadıysa, dıştan da ne kadar güzel ve büyük bir seremoniya, bir tören yaparsan, vaftiz diye bir iş yaparsan, hepsi faydasızdır. Sadece ıslanmış olursun, o kadar. Evet, ikinci yerde vaftiz bir cenaze gibidir. Cenaze gibidir. Cenaze dediğin zaman diyeceksin, ah, madem cenaze biz niçin sevinçli bir gün diyoruz. Ama cenaze her zaman üzücü bir şey olmayabilir. Eğer ölen kişiden nefret ettiysen, belki de onun cenazesinde sevineceksin. Sanıyorum Stalin gibi diktatörlerin ölüm zamanında kimse üzülmedi. Stalin ölünce eminim Rusların çoğu ağlayacaklarına sevindiler. Vaftizde biz de bir diktatörün ölümünü kutluyoruz ve ona seviniyoruz. Vaftizde eski tabiatımızın cenazesini kutluyoruz. Bu eski tabiat dediğimiz güç içimizde bulunuyordu ve o bizi bir diktatör gibi esir ederdi. Diktatör gibi komanda ederdi. Onu yap, şunu konuş, oraya git. İstemediğimize bile yaptırırdı bizi. Ama o diktatör, o eski tabiatımız artık öldü. Öldü ve onun için vaftizde onu gömüyoruz. Suyun içinde gömüp onu orada bırakıyoruz. Yalnız sen bunu iyice anladın mı? Sen kendi tabiatını seviyor musun? Kendini daha beğeniyor musun? Kendini hala normal mı sayıyorsun? Kutsal ruh bir kişinin hayatına girmeye başladı mı? Onun en birinci işi değildir ona sevinç ve mutluluk versin. Onun birinci işi kişiyi ağlattırmak. İnsan kendi durumunu beğenmemeye başlıyor. Kutsal ruh o vakit insanı rahatsız ediyor. Her tarafı sanki kaşınmaya başlıyor. Ay artık her şey ters, rahat değilim diyor. En sonunda o kişi bağıracak. Ben ne kadar zavallı bir insanım. Bu bedence hayat ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak? Romalılar 7 ayet 24. Evet arkadaş, sen o derece geldin mi? Sen bu eski tabiatına daha nasıl bakıyorsun? Sen onu gömmeye, sen onu öldürmeye hazır mısın? Bunu vaftizde yapıyoruz. Romalılar 6. bölüm 2'den 4'e kadar okuyorum. Biz madem günaha karşı öldük, nasıl onda yaşayacağız? Yoksa şunu bilmiyor musunuz? Bizden kaç kişi Mesih İsa'ya vaftiz olduysak, onun ölümüne vaftiz olduk. Baba Allah kendi şanlılığı için Mesih'i ölülerden diriltirdi. Biz de onunla birlikte vaftizle ölüme gömüldük. Öyle ki aynı onun gibi yepyeni bir hayat sürelim. Vaftiz olan kişi iyi gibi bilsin ki artık her şey değişti. Eski hayatta olduğu gibi artık devam etmeyecek. Ve şeytan geldi mi seni denesin? Diyeceksin ahbap yanlış adrese geldin. Senin aradığın kişi artık burada yaşamıyor. Onun yeri mezarlıkta. Ama iş sadece bu kadar değil. Sadece cenaze kutlamaya gelmiş olsaydık pek sevinilecek bir şey yok. Tamam kişi artık eskisi gibi günah işlemiyor onu anladık. Peki onun yerinde ne yapıyor ya? Acaba eski tabiatı gömdükten sonra ondan daha fazla bir şey var mı? Ve onun için şimdi vaftizin üçüncü tarafına bakıyoruz. Vaftiz bir doğuş gibidir. Bir gebe kadın yüzüstü düştü mü bebeğe ne olacak? Cevap hiçbir şey. Çünkü bebek suyun içinde yüzüyor. Su onu koruyor. En sonunda doğum başlıyor suyun patlaması ile. Her bir insan tam anlamıyla suyun içinden doğuyor. Aynı bunun gibi İsa dedi ki Yuhanna 3 ayet 5'i okuyorum. Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi sudan ve ruhtan doğmadı mı Allah'ın krallığına giremeyecek. Sudan ve ruhtan doğmadı mı Allah'ın krallığına giremeyecek. Burada su ve ruh derken demek istemiyor. Bir kere bedence, bir kere ruhça doğacaksın. Ama yeni doğuşu iki sözle anlatıyor. Su ve ruh. yeni doğuş dediğimiz olay sudan ve ruhtandır. Ve bu iki tarafına bakmak istiyoruz. Su insanın sorumluluğudur. Bu elimizden geliyor. Su vaftizin anlamını taşıyor. Yahya'dan başlayarak insanlar vaftiz oldular, kendini alçaltırdılar. Tövbe ile birlikte gidiyor. Su tövbe demektir. İnsan kendini alçaltarak suyun içinde vaftiz olmaya razı geliyor. Hele bir Yahudi için bu en büyük bir alçalmaydı. Çünkü vaftiz neydi? Vaftiz İsa'dan önceki zamanlarda var idi ve kullanılırdı bir tören olarak. Ne vakit putperest halklardan birisi gelip Yahudiliğe geçmek istedi, onu vaftiz yapardı. Ama Yahya şimdi geliyor ve Yahudileri diyor, siz lazım vaftiz olasınız. Ve eminim birçok kişi, birçok Yahudi dediler ki, ne ben mi vaftiz olayım, sen deli misin? Ben olmayayım o kafirlerden. Ben zaten Allah'ın halkının içine doğmuşum. Hayır dedi Yahya, sen vaftiz olacaksın. Sen sayacaksın kendini kafir, Allahsız, Allah'ın öfkesini hak etmiş bir kişi. Çünkü onun önündeki durumun zaten odur. Ve İsa'nın kendisi Yahya'nın işini devam etti. Ve sonra da öğrencilerine aynısını buyurdu. Vaftiz edin, vaftiz edin. Kişiler gelince önce kendilerini alçaltırsınlar. Ancak kişi günahlı olduğunu anladı mı yeniden doğabilir. Bu yeni doğuşun su tarafıydı. Yeni doğuşun ikinci tarafı artık elimizde değildir. Ruhtan doğacaksınız diyor İsa Mesih. Bu Rabbin sözüdür. Bir kişi kendini suyun içinde tövbe ile alçaltır değil mi? Ben de ona kendi ruhumdan vereceğim. Bu ikisi birbirlerine bağlıdır. Önce su, sonra ruh. Önce tövbe, sonra Allah'tan gelen yeni yaşam. Romalılar 6:5 şöyle devam ediyor. Madem onun ölümüne örnek olarak onunla birleştik, dirilişinde de onunla birleşeceğiz. Biliyoruz, evvelki kişiliğimiz onunla birlikte haça gerildi. Öyle ki eski günah tabiatımız ortadan kaldırılsın ve artık günaha esir olmayalım. Çünkü kim ölmüşse günahtan serbest kılındı. Dördüncü yerde görüyoruz, vaftiz sünnet gibidir. Sünnet. Okuyorum İncil'den Kolosiler 2. bölüm 11 ve 12. Onda gene, yani İsa Mesih'te, elle yapılmayan bir sünnetle sünnet oldunuz. Mesih'teki sünnette beden tabiatınız atıldı. Onunla beraber vaftizle gömüldünüz. Sünnet mahallede ne anlam için yapılırsa, zaten çoğu kişi bilmiyor ne için yaptıklarını, ama kutsal kitapta bambaşka bir anlam taşıyor. Mahallede bazen diyorlar temizlikmiş. Kutsal kitapta temizlik diye bir şey yok. Ama sünnet bir nişan olarak verildi. İbrahim'den başlayarak kişi sünnet olmakla gösterdi ki ben Allah'ın halkındanım. Ama yeni ayette artık imanının nişanı dışarıdan bedende yapılan bir iş değildir. İçeriden bir kalitedir. İçeride bir ruhsal olaydır. Yeni ayette artık imanın nişanı sünnet değildir ama vaftizdir. Eskiden sünnet olmamış kişi Allah halkından atılırdı. Bugün de aynısı vaftiz için geçerlidir. Ve eski ayetten ne varsa onu yeni ayete transfer etmiyoruz. Her şey artık başka bir anlam kazandı. Olamaz bakalım eski ayette ne yazıyor? Allah buyurdu kızanlar sünnet olsunlar. Ve zaten eğer gerçekçi isek o da görüyoruz, Rab buyurmadı, yani kızanlar 8-10 yaşında sünnet olsunlar, ama 8. günde, daha bebekken, daha hiçbir şey anlamazken, daha acı değilken, böyle derin bir acı vermediği zaman. Bugünkü sünnetler putperest adetlerdir ve bambaşka anlam taşıyor. Ama gördüğümüz gibi eski antlaşmadan, eski ayetten yeni antlaşmaya herhangi bir şeyi transfer etmiyoruz olduğu gibi. Hani o da yazıldı, biz de yapalım. Bu olmuyor. Ve birinci yüzyıldaki imanlılar için bu büyük bir denemeydi. Kalabalık bir Yahudi halkının içinde yaşardılar. Yahudiler de görürler imanlılar nasıl yaşıyor. Ve derler ki ama sizde bir şey yok. Siz evlerde, bahçelerde, izbelerde toplantı yapıyorsunuz. Nerede sizin tapınağınız? Sizin önderleriniz normal rubalar giyiyor. Nerede bu bizim gibi süslü başkayının giysileri? Ve dediler ki siz de kimsiniz? Sizde hiçbir şey yok. Ama Allah başka görüyor. Ve Pavlus büyük bir kurajla, büyük bir cesaretle şöyle diyor. Filipiler 3 ayet 3. Çünkü asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki Allah'a ruhta hizmet ediyoruz. Mesih İsa'da seviniyoruz. Ve beden şeylere de güvenmiyoruz. Evet. Büyük bir kurajla diyorum. Yani dış görünüş bambaşkaydı. İmanlılar küçük bir azınlık idiler. Yani böyle göze çarpacak, göz kamaştırıcı herhangi bir şey yoktu. Ama Pavlus Allah'ın hakikatini anladı. Asıl sünnetli olanlar biziz. Asıl Allah halkı biziz. Ve şimdi siz bugün vaftiz olanlara aynısını buyuruyorum. Kalabalığa bakmayacaksınız. El aleme bakmayacaksınız. Mahallenin sırasını tutmayacaksınız. Çünkü asıl Allah halkı biziz. Onlar ne yaparsınlar bizi ilgilendirmez. Gerçek Allah halkı biziz. Beşinci yerde vaftizi benzetmek istiyorum bir vatandaşlık törenine. Vaftiz bir vatandaşlık töreni gibidir. Bir kişi bir vatandaşlıktan başka vatandaşlığa geçerken bir yemin etmek töreni, bir seremoniya yapılıyor. Ya nasıl? Mesela geçen gün onu gördüm televizyonda. Nasıl yapılıyor? Amerika'da bir zalan içinde görüyorsun 200-300 kişi. Bütün değişik devletlerden gelmişler. Kimisi Afrikalı, kimisi Azyalı, kimisi Avrupalı. Hepsi bir yerde ama bundan sonra hepsi tek olacaklar. Hepsi Amerikalı olacaklar. Ve büyük bir salonun içinde sağ elini kaldırıp yemin ediyorlar. Ben bundan sonra Amerikan anayasasına itaat etmeye ve onu korumaya söz veriyorum. Evet, bir başka vatandaşlığa geçmek demek ki sen onların kanunlarını geçerli kılıyorsun kendin için, onları kabul ediyorsun ve artık bundan sonra o devlet için yaşamaya söz veriyorsun. Ve İncil'de bize büyük bir söz veriyor. Biz de iman etmekle, vaftiz olmakla artık başka bir vatandaşlığa geçiyoruz. 1. Petrus 2 ayet 10 şöyle diyor. Bir zamanlar siz bir halk değildiniz. Şimdi gene Allah'ın halkısınız. Allah sizi affetmezdi. Şimdi gene size merhamet ediyor. Bir göz atalım İsrail halkı ne zaman Mısır'daydı. Mısır'dayken aslında bir halk bile değildiler. Bir azınlık idiler ve malçinstvoydu. O zamanlarda pasaport olsaydı hepsinin cebinde Egipt pasaportu olacaktı. Mısırlı vatandaş idiler. Ama ne vakit Kızıldeniz'den geçtiler, artık o eski vatandaşlıktan koptular. Yeni bir vatandaşlığa girdiler. Asıl orada bir halk oldular. Daha önce bir halk değildiler. Hatta 1. Korintiler 10. bölümde okuyoruz ve diyor ki hepsi Musa'ya vaftiz oldular. Bu yeni vatandaşlığa geçmek sözü vaftizden birleştiriyor ve diyor ki Musa'ya vaftiz oldular. Değil İsa'ya, Musa'ya. Tabii İsa daha yoktu. 1400 sene önceydi. Nasıl Musa'ya vaftiz oldular? Bu demek oluyor ki Musa ile birleştirdiler. Ve ben demek istiyorum bir kader birliği oluşturdular. Kader birliği. Bu ne demek oluyor? Kader birliği. Musa'nın başına ne geldiyse onların da başına geldi. Musa'nın gördüklerini onlar da gördü. Kader birliği budur. Mesela düşün bir uçağı. Bir uçakta bulunan yolcular bir kader birliği oluşturdular. Onların pilotu sarhoşluk yaparsa ve uçağın kontrolünü kaybederse hepsi ölecekler. Anca beraber, kanca beraber. Diyemezsin, ben buna iman etmiyorum. Bu da iman meselesi yok. Bir kader birliği var. Aynı bunun gibi İsrail halkı Kızıldeniz'den geçerken Musa ile bir kader birliği oluşturdular. Musa sadece onların önderi değildi. Musa onların kaderiydi. Onun için lazımdı Musa'ya itaat etsinler. %100 her konuda ve hemen itaat etsinler. Ama ne yazık ki ağlaştılar. Beğenmezlik yaptılar. Adım adım yük oldular. Hayatlarında sevinç kalmadı. Bir Mesih imanlısı vaftiz olmakla aynısını gösteriyor. Tabii ki biz Musa'ya değil İsa'ya vaftiz oluyoruz. Ve bizim kader birliğimiz Musa ile değil İsa ilendir. İsa artık benim kaderimdir diyoruz. Onun için ona itaat edeceğim. Her konuda hemen şikayet etmeden itaat edeceğim. Ama nasıl Mesih'e itaat edersin? Aynı zamanda topluluğunun güdücülerini, topluluğuna da itaat edeceksin. İbraniler 13. bölüm 17. ayet şöyle diyor. Size güdücülük yapan kardeşleri sesleyin. Onlara boyun eğin. Çünkü sizin canlarınıza bakan ve bir gün onlardan için hesap verecek olan onlardır. O işi sevinçle yapsınlar. Değil kahrolanarak. O sizin için faydasızdır. Evet. Bir Mesih imanlısı itaat etmeli. Hayatı seslemekten geçmeli. Ve biz belki buna şimdiye kadar gereken önemi vermedik. Ama bundan sonra bekliyoruz ki vaftiz olan herkes itaat etsin. Olamaz toplulukta herkes kendi keyfine göre hareket etsin. Öyle bir topluluk yürümez. Ve tabii ki sadece topluluk değil, aynı zamanda herkes kendi ruhsal hayatında zarar görecek. Ve en sonunda belki düşecek. Herkes kendini efendi sanırsa, başkalarına mana bulmaya başlarsa, sanki hakkımız var, o vakit topluluk yürümeyecek. Hayır, bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz bu konuya. İsa Mesih'in yolunu tutan, vaftiz olan bir kişi, vaftiz olmakla herkesin önünde şahitlik ediyor ki, ben itaat edeceğim. Ben sesleyeceğim topluluğa. Ve son olarak, vaftiz bir nişanlama gibidir. Nişanlama. Şimdi mahallede nişan gezdirmek var. Ama Türkiye'de nişan sözü başka bir anlam taşıyor. Evlenmeden önce iki kişi kesin söz veriyorlar evlenecekler diye. Ondan önce sözleşme var ve o iki kişinin arasında olabilir. Ama nişan yapılıyor şahitlerin önünde. Ve bu iki genç nişanlıyken birbirlerini bağlıdırlar. Olamaz başka kişileri gitsinler. Artık onların evleneceği kesindir. Onların beraberliği kesindir. Yalnız daha bir bekleme durumundadırlar. Ama asıl kararı zaten verilmiştir. Ve aynı biçimde bir Mesih imanlısı bu yeryüzünde vaftiz olmakla İsa'ya sanki nişanlanmış oluyor. Nişanlanmış oluyor ve ondan sonra gökteki düğünü bekliyor. Gökteki düğünü için hazırlık yapacak. Pavlus bu durumu 2. Korintliler mektubunda 10. bölüm ayet 2'de şöyle anlatıyor. Ben sizi, yani Korint'teki imanlıları, ben sizi Allah'tan gelen bir kıskançlıkla kıskanıyorum. Çünkü sizi tek bir erkeğe nişanladım. Hani istiyorum sizi delikanlı bir kız gibi Mesih'e lekesiz olarak teslim edeyim. Pavlus da aynısı diyor. Asıl düğün daha olmadı. O en sonunda olacak. O zamana kadar istiyorum sizi lekesiz tutayım. Yani başka yollara sapmayalım. Sadece İsa Mesih'e bağlı kalalım. Ve Mesih imanlısı gerçekten iki delikanlının yaşadığını yaşıyor. Onlar nişanlı artık. Onlar birbirlerine sözlü. Olamaz gidip başka bir kişiyle flört edeyim. Olamaz başka bir kişiyle kino gideyim, o da eğleneyim. Niçin? Çünkü bu da bir kıskançlık var. Güzel bir kıskançlık bu ki tek bir kişiye bağlanmışsın. Aynı biçimde Mesih imanlısı da tek bir kişiye, İsa Mesih'e bağlandı. Ve olamaz fikirleri başka taraflara gitsin. Başka efendilere hizmet etmeye düşünsün. Olamaz para, bencillik, gurur, eğlence bütün bu şeylere hizmet etsin. Çünkü İsa Mesih'le nişanladım. Ona hizmet edeceğim ve onun için kendimi koruyacağım. 2. Timoteus mektubunda 4. bölüm ayet 6'dan 8'e kadar okuduğumuz zaman Pavlus burada hayatının sonuna doğru şu sözleri söyledi. Çünkü benim kanım zaten adak şarabı gibi dökülüyor. Vakit yakınladı artık ben ayrılayım. Ben iyi muharebede dövüştüm, yarışı bitirdim, imanı koladım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab, o tacı bana o son günde verecek. Ve dil saati bana versin ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Evet arkadaş, yarışı başlamak güzel ama yeterli değil, onu bitirmek lazım. Ancak o zaman ödülü alacağız. Nişanlanmak yeterli değil. O gökteki son düğüne katılmak istiyoruz. Asıl sevincimiz orada olacak. Biliyoruz mahallede düğün konusu en büyük temadır. Düğün denildi mi gece yarısında 500 deva 1000 deva bulacaksın düğün için. Ve çok imanlı soruyor bana, acaba hakkımız var mı düğünlere gidelim? Arkadaş, düğünde ne görüyorsun? O düğünlerde ne göreceksin? Sadece fuduluk, sadece gurur, sadece kendimizi göstermek. Bunlarla sevinirsek bu çok zayıf bir şey. Ama ben hep şunu diyorum. Arkadaş, ben sana herhangi bir kanun, herhangi bir boyunduruk vermeyeceğim. Ama unutma ki bu yeryüzündeki düğünler bir şey değil. Bizim hayatımız o asıl gökteki büyük düğünü hazırlamak için geçiyor. Rab hepinize bereketlesin ve umarım ki kim şimdiye kadar henüz vaftiz olmadıysa ama İsa Mesih'i severse bu konuştuğumuz konularda derin derin düşünerek artık çok tezlerde karar versin. Ben de vaftiz olayım. Rab sizinle olsun.